Yeter ki iste. Farklı disiplinlerden amatör ve profesyonel sporcularla sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Elena Polyakova ve Alper Dalkılıç.
So slashed and torn.
Açık Radyo Yeter Ki İste'den herkese merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün size yine birbirinden her zamanki gibi değerli konuklarımızdan bir tanesi geldi. Ben Alper Dalkılıç.
Ve ben Yelena Polakova.
Bugün yanımızda Dağların Oğlu lakaplı Bülent Erkan var. Bülent hoş geldin.
Sağ olun.
Hoş geldin.
Hoş bulduk, sağ olun.
Bülent zaten dağlardan indiği için böyle nefes nefes kaldı. Sürekli dağlardasın.
Dağlardan koşa koşa indik ve geldik. Evet Bülent, Bülent Erkan. Bu arada Bülent Erkan'la ilgili şunları söylemek istiyorum. Bülent Dağların Oğlu lakaplı. Ve de şöyle bir şey söyleyeyim. Sıra dışı bir ultramaratoncu. Kara lastikle koştu. Doğru mu?
Doğru.
Evet, Kaşgarlar'da kara lastikle koştu. Ve aynı zamanda bunu başardı.
Evet.
Peki. Elen sen ne diyeceksin?
Aslında bazı insanlar öyle bakıyoruz ki çok fazla ayakkabı konu tartışılıyor. Tabii ki ayakkabı çok önemli. Ama Bülent kara lastikle koştu Kaşgarlar'da bu sene. Ve 46 kilometre başarıyla tamamladı.
Peki şunu da söyleyeceğim. Bülent aynı zamanda Dağların Oğlu, dağlarda, doğanın içinde ve diğer taraftan da doğaya gönül vermiş bir insan. Dün Dağların Oğlu filmini izlediğimde şunu gördüm. Avcılara karşı da bir kıyasıya bir mücadele içinde ve Karadeniz ve çevremizdeki tüm coğrafyayı da koruma altına almış vaziyette. Doğru mu Bülent?
Doğru. Özellikle bilinçsiz avcılarla bu. Yani insan gidiyor, keçiye yaz, kış, göz, ilkbahar demeden, yavrusu var yok demeden bilinçsiz katletmeye çalışıyor. Tabii ki biz bunun önüne geçmek amacımız. Yoksa diğer türlü devletin yasal hakkı da var. Onunla avlanabilene bir şey yapamasın. Ama adam gidiyor işte, dört keçim var, vurabilse hepsini öldürüyor. Hiçbir şey gözetmiyor. Buna karşıyız yani.
Bülent, peki senin daha hikaye nasıl başladı? İşte çocukluğundan biraz bahseder misin?
Yani kaç yaşındasın şimdi ve neden dağlardasın? Dağlar seni niye çekiyor?
Ben 81 doğumluyum. İlkokul 3'e kadar okudum. Babama dedim ki ben işte okumak istedim. Babam dedi bizden adam olmaz dedi. Çoban git dedi. Ben de senin koyunlarını tanımayacağım dedim. Ve ilkokul 3'ten sonra dağlar tırmandım. Babam beni 2000 rakıma çoban gönderdi. Ben 3000'lere gittim. Ve önce avcılığa başladım. Tabii ki oradaki yol yok, iz yok. Elektrik yok. Yeni gelme dönemi. Oradaki büyükler avlanıyor. Ben de baktım, ne gördüm, sonu yaptım. Sonra avcılığı bırakma nedenim var. Keçinin ağladığını gördüm. İşte orada bıraktım ve korumaya çevirdim.
Başladı. Peki kaç yaşındaydın o zaman?
18 yaşında vardım.
18 yaşında. Vay be.
O zaman o şekildeydi. İlkokul 3'ten beri doğadayım. İşte Yüksek Dağlar, daha sonra maratonla sizlerle tanıştık. 3 defa katıldım. İşte sonuncusu da kara lastikle. Tabii kara lastiğin farklı ifadeleri de vardı yani.
Evet, yani kara lastik ilk sene Bülent geldiği zaman tabii ki genelde dağlarda, dağ coğrafyasındaydı. Ancak koşuyla ilgili o zaman bir deneyimi yoktu. Açıkçası hangi istasyonda nasıl olacak, ne yapacağız, ne edeceğiz? Özellikle Esin de bu konuda, Esin Andal da bana söylemişti. Bülent geliyor, katılacak, kendisine yardımcı oldun diye. Daha sonra Bülent ilkini tamamladı. Ama diğer taraftan da bu sefer içinde kaldı. Dedi ki benim koşmam lazım
aslında
dedi.
Aslında öyle. Peki bu hava şartlardan bahsedelim. 2016'da Bülent ilk kez katıldığında çok finç bir kar yağdı. Ve evet. O mevsimde normalde hiç yağmayacakmış da ama işte olan oldu. Ve ilk son 50 senede sanıyorum en fazla kar yağdı. O
evet, 2016 yılı Eylül ayıydı. Eylül'ün son haftası içindeydi bu maraton.
Şimdi Kaçkar Dağları Türkiye'nin 4. yüksek dağı. Okyanus iklimlerin geçiş olduğu bölgede kuzey güney farklı oluyor. Bazen 4 Eylül'de de kar düşüyor. İşte bu da sizin ve bizlerin dönemine denk geldi yani. Ama güzel bir gündü. Sanırım aynı anda işte yeşilin tonu, sararmış yaprak tonu ve dağlarda beyaz kar yağıyor. Koşmak her maratoncuya nasip olmaz yani.
Evet, bir daha biz de sanırım öyle göremeyebiliriz Kaşgarlarım.
Yarışı görmeyelim. Ha, normalde gezerken görelim de yarışta görmeyelim evet, çünkü organizasyon. Peki koşu, yani gideyim de Kaşgar Ultra'da koşayım mı? Nasıl böyle bir fikir aklına geldi? Çünkü ilk yarışın değil mi?
İlk yarışım zaten maraton koşmak istiyordum. Birçok kişiye ulaşıyordum ama sonuç yoktu. Esin Hanım'la görüştüm önce. Daha sonra benim yerim zaten benim yaşadığım alanda olduğu için gelip sizlerle tanıştım. Ve spor olan sevgim ve saygımla birinci 2006'da bitirdim. Hı hı. Aynı şekilde 2017'de de bitirdim. Ve Kara Lastik'te de 2018'de aynı şekilde bir spor camiasında, koşu maraton camiasında ve aynı ailenin içerisinde işte saygımızla bitirdik yani.
Evet ve şunu diyordum ben, Kara Lastik'le neden burada öyle bir koşu yapmayalım Kaşgarlar'da? Kısa mesafe de olsa sembolik olarak birkaç kilometre Kara Lastik'le koşsunlar diye düşünüyordum ama sonraki aşamada Bülent'e böyle bir teklif sundum ki Bülent zaten böyle bir şeye alışkın ama koşu çok daha farklı elbette. Yani yürümenin yanında 46 kilometrelik bir etkinlikte Kara Lastik'le bunu yapmak. Bildiğiniz Kara Lastik, diğer adı ne bu lastiğin? Anadolu dilinde.
Anadolu'nca genelde Kara Lastik geçiyor. Hı hı. Kurşun lastik, Türkiye'de üretilen kurşun lastik. Evet. Kara Lastik olarak geçiyor. Hı hı. Bu kara lastiğin mesela koşarken çok şeyler var. Yani dezavantajı yok. Hı hı. Yani uzun parkurda bir ısınıyor. Hı hı. İkincisi terliyor. Lastik hava almıyor. Nefes alabilen bir malzeme olmadığı için. Hı hı. İşte alttan taşlar batıyor. Bir de önünde bazlıklar olmadığı için ön tarafa kayıyor.
Kayıyor evet. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Yani olay her daim elbette ki pilotaj. Yani ayağımızdaki ne kadarlık ayakkabılarla neler yaparken Bülent plastik bir kara lastik evet bağcığı da yok. Bir taban düzeni de yok. Tek parça biz ayakkabıyla 46 kilometreyi bunu kat ettin. Müthiş bir başarı.
Şimdi asıl buradaki bir amaç da şuydu. Yani bizim o coğrafyada yaşayan insanlar o ayakkabı giyiyor. Yani onunla da o spor yapılabiliyor. İkincisi mesela ben çok karşılaştım. Bu ülkede çok gezdim Türkiye'de. Adam diyor ki ben spor yapmak istiyorum. İşte benim ekipmanım yok. İşte benim zamanım yok. Ayakkabım yok vesaire vesaire yok diyor. Yani ben diyorum ki ona bence bunlar yok değil bahane çok.
Hı hı. Evet.
Yani spor yapmak isteyen yapabiliyor.
Hı hı.
Yani bir okuma yazmak öğrenmek isteyen kalem bulamasa taşı taşa çizerek alfabe yazabiliyor.
Yazabiliyor evet.
Okumak isteyen bunu yapıyor. İstemeyen de hı hı. Yani en kral kalemi koy kuşun kalemine kağıt koysan hı hı. Yırtıp atıyor okumuyor. Yani bahane
evet,
buluyor.
Evet kesinlikle çok
yani
doğru.
Buradaki bahane bu. Yani sen yapmak istedikten sonra yapabiliyorsun demek bir hı hı. Düşüncemiz de buydu. Ve oluyor mu? Oluyor. Zor da oluyor. Zaten ter dökmeden bir başarı elde edilemez yani.
Elde edilemez tabii ki. Bir arkadaşımız sormuştu. Dağların oğlu Bülent Erkan rehberlik yapıyor mu diye sormuştu senin filmini izledikten sonra.
Ben şöyle. Yani ilk önce doğaya benim kendim bir kural var. Uymak zorundayım.
Hı hı.
İlk önce ben uyacağım. Sonra gelen misafir uyacak. Yani uymadığı zaman yapmıyorum. Yani isterse kovarım yani. O şöyle yani orada geldi diyelim ateş yakmamız gerekti. Müsait yer var. Altın çayırda yaktığı zaman iş bitti. Veya çöpünü doğaya attığı zaman bitti. Veya bir karınca yuvasının üzerinde yanında yaktığı zaman daha hı-hı. Çok bitti.
Hı-hı.
Yani çünkü biz ora bizim evimiz değil. Ama sonra bizler dünyanın her yerine gitme imkanımız var. Ama oradaki bir karınca, zavallı hayvan yani kalkıp İstanbul'a gelemez. Tabii. Gitme şansı yok.
Yok.
Onun evi orası. Yani onu evin diyeyim ettiğin zaman da olmuyor. Hı hı. İşte bu tür duyarsız misafirlerimle asla gitmem.
Hı
hı. Duyarlı misafirlerimle sonuna kadar giderim.
Ya peki böyle duyarlı misafirler bir araya geldi. O durumda sen tamam diyor musun?
Diyorum.
Hı hı.
Yani bir de tabii ki kural var. Mesela şöyle. Doğaya gittiğin zaman bir hiking denilen günübirlik yürüyüş var. Hı hı. Bu yürüyüşçüler farklı. Bir trekking dediğimiz, işte kamp yüküyle dağdan dağa gidip kamp kuruyorsun. Hı hı. Yani bunun yürüyüşü içeriği farklı. Bir de trekking ve alpinizm dediğimiz bir sistem var. O da versen ki bir teknik daha tırmanıyorsun. Ondaki yürüyüş kuralları daha farklı. Yani ekipman da farklı oluyor, yürüme de farklı oluyor. Bir de kışın gidiyor. Mesela biz Esinandan'la kışın 24 Aralık ve 27 Aralık'ta Rize'ye trans yaptık. Bunu kalkıp da bir kar bilmeyen insanla ne kadar duyarlı olursa olsun doğaya gidersen bir facia nedeni bir yanlış adım attığı zaman çığ düşer.
Tabii.
Ve buna benzeri felaketlerle karşı karşıya gelir. Yani çadırın follerini aldık karın üstüne attığı gibi dondu, iş bitti.
Tabii. Ve bir de belli bir kondisyonda olacak. Tabii kamp tabii. Bilgisi olacak.
Tabii.
Hele de kışın.
Kışın özellikle kışın. Evet o çok önemli.
İşte bu yüzden yani her doğa yani kurallara uyan insanla da her yere gidilmiyor. Yani bir de işi bilmek gerekiyor.
Tabii ki bir de bu duyarlılık hakkında konuşuyoruz. Karadeniz'de biz çünkü sıkı sıkı gidiyoruz. Çok güzel ve çok sevdiğimiz bir yer. Yani benim için Türkiye'de en güzel yerlerinden biri, en sevdiğim yer. Çok bilinik yerler var orada. İnanılmaz çok artık o kadar popüler oldu ki insan trafiği var, giden insanlar da çok saygısız. Pokut'a çıktığımız zaman orada bir sürü şişe var, işte bir çete var, insanlar atıp gidiyorlar. İnanılmaz saygısız doğa ve oraya biri gelip de onları toplamak çok zor bu sonuçta. Yani Belgrad Ormanı'na da çok atıyorlar ama orada en az toplamak imkanı var. Orada 2000'e kadar çıkıyor ve özellikle bu sene rota yürürken Pokut ve Sal arası koskoca bir ateş yapmış biri ve böyle çok çirkin o arazide, yemyeşil arazide çok çirkin bir şekilde simsiyah bir iz kaldı. Ya keşke insanlar biraz daha duyarlı olsa ve oradaki insanlar, rehberlik yapan ya da transferlerin şoförle biraz daha duyarlı olsa da anlatsa insanların burada kirletmemesi gerekir. Aslında bu da şoförlerin rehberlerinde değil, annelerin, babaların bir görevi var. Çocuklara küçük yaştan biri anlatmak. Bir kere Alper'le durakta duruyorduk bir sene önce. Kadının yanında çocuk attı çöp. Yani böyle durakta duruyoruz. Alper uyardı. Kadın da böyle görmemez gibi. Aa evet evet yapmamak lazım. İşte senin önünde böyle bir şey yapılıyorsa. Tabii ki adam gider doğa atacak.
Tabii. Maalesef böyle bir durum var. Ve Pokut'ta evet 2000 metrede karşılaştığımız durum öyleydi ki 0 metrede Belgrad Ormanı'nda koşarken ne coğrafyalarda ne çöpler görüyoruz ve sonraki süreçte hemen diyoruz ki işte bir başkası bunu der işte hayvanlar bunu parçalamış ama bunu bırakan bir insan ve filminde de ben şunu da gördüm. İnsan harici doğada her şeyi çekiyorum dedin. Doğru mu?
Doğru. Hı-hı. Şimdi şöyle insanda da mesela bir gittim bir geldi fotoğraf çek dedi. Tamam dedim çektim bir baktı fotoğrafa yok kiloluk çektim. Gülemedimişim, yok bilmem ne yapmışım gibi gibi ve niye çekiyorsun bilmem ne gibi. Yani bir de doğallık olmuyor işte ve çekiyorsun işte garip garip hareket yapıyor. Tuhaf tuhaf hareket yapıyor değil ama doğal da öyle bir şey yok.
Evet.
Yani bugün bir kurdun fotoğrafını çektiğin zaman yani poz verim diye bir şey yok.
Evet sadece belki de insan onu fark ettiyse belki bir korku, endişe
tabii, dönen, ne bakar, olacak? Evet, dönüyor bakıyor ve... çekiyorsun.
Dur
ve
bir
gidiyor.
Poz vereyim diye öyle bir tavır, öyle bir şey. Tavır yok tabii ki. Evet.
Tavır yok. Bir de tepki olmamış. İşte izin aldım mı? Yok paylaştım mı? Hı hı. İşte buna ben bencillikler diyor gibi gibi şeyler var. Bu yüzden ben insan değil genelde doğada gördüğüm bütün güzellikten fotoğraflarını çekiyorum. Yani.
Hı hı. O videoda onlar köpek miydi yoksa kurt ya da tilki miydi? Ayıların çevresinde bir ayı ve sanırım yavrusu vardı ve çevresini sarmışlardı.
Onlar kurttu.
Kurt.
Onu Türkiye'de ben belgeledim o görüntüyü. Hı hı. İşte makinem bozuldu bir de paylaşamıyordum. Hatta ona benzer 3 DVD görüntüyü haber yapmadılar haberciler. Hı hı. Sazan balıkları izlesin dedim ve Zuruh Nehri'ne attım yani. Hı hı. Orada 4 tane kurt bir de anne ayı ve ayının yavrusu vardı. 3 saat tahmini sonra yaklaşık kurtlara ayının yavrusunu avladılar.
Doğanın dengesi diyorsun.
Kurtlar doğanın dengesinde rol oynayan canlılar var. Bugün ben suya da canlı diyorum. Bugün ben ağaca da canlı diyorum. Toprağa da canlı diyorum. Kurda da arıya da canlı diyorum. Yani şöyle düşünün. Sular kirlendi, yok oldu. Topraklar hastalık kirlendi, yok oldu. Ormanlar da yok oldu. Kurtlar da yok oldu ve arılar da yok oldu. Düşündüğün zaman toplamda bunlar yaşandığı zaman insanoğlu da yok oldu demek.
Evet. Denge giderek gidiyor. Ya denge diye bir şey kalmadı. Kalmaz. Zaten yani düşündüğüm zaman.
Kurtlar domuz sürülerinde avlıyorlar. İşte ayının yavrusunu da avlıyorlar. Sonuçta canlıları bir ve etibur ve otobur canlıları bir dengede tutuyorlar. Bunlar yok olduğu zaman atıyorum domuz sürüleri çoğalıyor. İşte geliyor bağ bahçe her tarafı eşiyor, harap ediyor. Ama kurtlar olunca hem onun yaşaması var. Birinin ölüsü, birinin canlısını ayakta tutuyor. Bu dönüm olunca başka bir canlıya hayat veriyor. Yani bugün kurdun ölüsünü de akbaba yiyor. Yani domuzu kurt yiyor, kurdu akbaba yiyor. Akbabayı da kurtçuk yiyor. Kurtçuk da başka bir şey yiyor. Yani böyle bir döngü var yani.
Evet, yani o sirkülasyon ve döngü tabii devam ediyor bu süreçte.
Peki herkes yani sordu sana böyle bir soru. Ayı ilgili senin böyle enteresan bir hikayeler var ya. Acaba ayıyla böyle yüz yüze gelme. Biz çünkü sesi duyduk ama bir türlü göremedik. İyi ki görememişiz belki de.
Şöyle yanlış düşünüyorsunuz. Aslında düşünüyorsunuz. Şöyle diyorum ben Elen Hanım. Yani ayı görmek herkese bir şans olmaz. Yani görmek bile bir şanslı olmanız gerekiyor. Sonuçta bu ülkede işte adam kalkıyor. Bunu ajanteler de yapıyor, birçok insanlar da yapıyor. İşte ayı konusunda bilgi veriyor. İşte ayı bir canavar diyor, bilmem vesaire diyor. Yani bu işte zarar veriyor ve ayı tam olarak şey görüyor. Tehdit, düşman görüyor. Oysa ki mesela doğada mesela şöyle düşünün. Düşünün ki 10 tane insan var. Bir tanesi ayıyı tehlikeli görüyor, düşman görüyor. Birisi kurdu görüyor, birisi sineği, birisi yılanı, birisi keçiyi, birisi börtü, böceği vesaire görüyor. Bu dönüm ne oldu? Hepsi tehlikeli olmuş oldu görüyor. Ama bana göre en tehlikeli canlı eğitimsiz insan. Çünkü hepsini yok ediyor ve ayılar o kadar şey değil, yani bir kuzu değil. Yani kedi gibi evcil hayvan değil, gel seveyim değil. Ayıya yaşam alanı tanıdıktan sonra risk, tehdit oluşturmadıktan sonra aniden karşı karşıya gelip ateşli silahlarla yavrusuna dokunup işte zarar vermedikten sonra, el kol hareketi yapmadıktan sonra zarar görmesin. El kol hareketi yaptığın zaman zarar görürsün. Ya bu ettiği ekkiye tepki olayı. Mesela bugün çık şu İstanbul'da sokaktan geçen bir tanesine bir tokat vur. O da seni iki tane tokat vurur.
Yani bakmak da yeterli aslında. Yani tabii. Göz teması da.
Tabii.
Yani. Göz teması ve hani eğitimsiz insan dedin ama eğitimli, parası olan, cahil cesareti olan insan da çok. Yani ve bu coğrafyaya kendini atan yani.
Şöyle bir şeyle karşılaştım ben. Geçen de Trabzon'da işte bir profesör haber açıklama yapmış. Karadeniz'de insan yiyen ayılar geliyor diye haber yapmış bunu.
Evet.
O haberdeki fotoğraftaki ayı da yani Karadeniz bölgesindeki Doğu Karadeniz bölgesindeki ayılara benzemiyor zaten. Çünkü ben 300'den fazla ayı gördüm. Ben Profesör Bey'e dedim ki tezinizi alın gelin yanıma. Ben size ayıların sizin anlattığınız kadar zarar vermeyeceğini kanıtlayayım.
Beraber gidelim.
Evet, görün. Yani burada şöyle bir şey vardı ondan önce. Acaba bunun da mı etkisi oldu diye düşündüm. Rize Trabzon bölgesinde el altı dediğimiz olayda mesela merdiven altı deniliyor ya o şekilde. Ayı öldürüp ayının yağını işte satıyorlar. Bir efsane, hikaye, bir hulefe gibi işte bir ilaç gibi mesela bir ayının yağını 15 bin TL'ye satıyorlarmış. Bunun dış böyle bir şey olunca işte insanlar tabii ki bu ayı yağının ilaç olumu çürüyene kadar bir sürü ayı öldürmeye çalışacaklar. Yani öyle bir şey olamaz yani. Ondan sonra acaba böyle bir bağlantı mı vardı? Yani sonuçta gerçekten bu son derece yanlış bir şey. Yani gerçekten son derece ve aile için riskli bir şey. Yani ayıların hepsi öldüremez. Veya bir tane ayı kuduz olabilir, bir tane ayı esep olabilir, bir tane ayı cinnet geçirebilir. Veya bir tane ayı yaralanmış olabilir, bu zarar verebilir. Yani bunda toplumda insanlar da cinnet geçirip zarar veriyor.
Tabii.
Daha evet. Dün Rize'de bir polis memuru bir hanımefendi şehit etti mesela.
Aynen.
Bunu gördük yani. Bugün bu şekilde bir ayı, yani hata yaptığı bütün ayıları öldürmek gerekmez. Cezalandırmak gerekmez yani.
Bu süreçte dinleyicilerimiz Dağların Oğlu Bülent Erkan'la birlikteyiz. Bülent'in Dağların Oğlu isimli bir YouTube'da bir videosu var. Facebook'ta, Instagram'da yine Dağların Oğlu şeklinde kendisine ulaşabilirsiniz. Peki Bülent, doğadaki günler nasıl geçiyor?
Doğadım, an itibariyle gittiğim zaman bir gün kaldım. An itibariyle gittiğim zaman 25 gün bir fil kaldım. Gayet güzel, huzurlu geçiyor. Yani istediğim her şeyi bulabiliyorum.
Ne güzel. Peki hiç böyle demiyor musun ya, keşke şehirde yaşasaydım?
Yok, fazla demiyorum çünkü şehirde de yaşadım. Ben İstanbul İlk Gurbet'e geldim 16 yaşındayken 1996'da. Ve İstanbul'da sıkılıyorum yani.
Aslında biz de ara sıra böyleyiz, evet. De biz de diyoruz keşke dağlarda yaşasaydık. Çünkü müthiş bir yer.
Şimdi ben şunu diyorum. Mesela benim işte bağım olsun, bahçem olsun, işte üreteyim, topluma faydam olsun, işte İspir fasulyesi üreteyim, orada organik ne yetişiyorsa yani. Avdudu olsun, işte ceviz olsun, fasulye olsun gibi gibi şeyler üretip bunları arkadaşlarıma paylaşayım. İşte tavukum olsun, keçilerim olsun, bir çiftlik evim olsun, bir yaylada yani huzur bileyim, doğanın içinde yaşayayım. Yani sonuçta benim sizlerin zengin keşfettiği zenginlik İstanbul'da, benim keşfetmiş olduğum zenginlik de doğada. Yani doğa da bir zengindir. İşte çiçeği var, böceği var, canlısı var, yaban hayatı var, suyu var, var da var yani.
Peki yarışlarla ilgili ne düşünüyorsun? Kaçkar'dan başka planladığın yarışların var mı? Katılmak yok. İstediğin?
Yok. Tek 3 defa yarışa katıldım. O da Kaçkar Ultra Maraton yani. Başka katılmadım.
Türkiye'de çünkü çok güzel yarışlar vardı. Belki başka, çünkü senin avantajın da var. Sen sürekli dağlardasın. Kondisyonun senin çok iyi. Hani böyle aşağı belki sıfırda yarışırsan.
Bir Kapadokya'ya gitmek istedim. Denk gelmedi. Yani o dönemde fidan diktim. Fidan aldım vesaire. Bir hedefimde Kapadokya'ya gitmek vardı.
Orada da kesinlikle artık 100 kilometre koşarsan.
Koşarım yani.
Peki Alper, senin başka ne sorunların var? Bizim dinleyiciler de sorular geldi mi acaba?
Şimdi Bülent'in Bülent'i izlemişler filmde ve Jackman soyadlı bu ünlü bir aktriste benzetmişler. Hatta Doğa bunu söyledi ya, dedi. Hugh Jackman'a çok benziyor dedi. Evet dedim ben de. Ben Bülent'i birine benzetiyordum dedim. Demek ki bu adam. Diğer taraftan sorulardan bir tanesi şu: Karadeniz bölgesi haricinde, Doğu Anadolu haricinde Marmara ya da Ege'deki dağları da dolaştı mı? Veya Türkiye'deki dağlar arasındaki tercihi hangi coğrafya olabilir?
Benim Türkiye'deki dağlar arasındaki tercihim önce Kaçkarlar, sonra Nidala Dağlar olur. Ama özellikle Kaçkarlar, çünkü neden Kaçkarlar diyecek olursanız, Kaçkarların florası çok farklı, yeşil çok farklı, kuzey güneyi çok farklı, suyu bol. Yani sadece benim köyümün bölgesinde 24 tane yaz kış kurumayan göller var. 7 göller, çifte göller işte şeklinde. Hemen arkasında Tatus gölleri var. Ve Türkiye'nin yüksek Buzul Gölü ve 4. yüksek dağında Deniz Gölü Kaçkar Dağları'nda var. Bu dağların yanı sıra Aladağlara gittim, Erciyes'e gittim. İşte şu anda Amanuslar'dan geldim. Amanuslar'a gittim ama Ardağan'a gittim. İşte 4 günde 4 zirve yaptım Ardağan'da. İlk 1. gün 1 zirve, 2. gün 2 zirve. Normalde 4 günde 1 zirve yapıyorsun. Yani yurdumuzun bütün dağları güzel yani.
Yani keşke Ardağ'a da tekrar tırmanışa açılsa ve biz de tekrar o güzel coğrafyada ziyaret edebilsek aslında. Doğru değil mi?
Tabii açılsa Türkiye'nin en yüksek dağı 5137 metre olan bir dağ. Çok güzel bir dağ. Hı hı. Bazı insanlar tarafından kutsal bilinen bir dağ. Tabii ki açılsayı bir daha gitsek iyi olur yani.
Kesinlikle olur. O zaman parçamızı dinleyelim. Hazırsak başlayalım.
Peki. Evet, ne dinliyoruz?
Kazım Koyuncu.
Ben seni sevdim İho, dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim İho, dünyalara bildirdim. El durdun kaşlarını, babanim el durdun. El durdun kaşlarını, el durdun kaşlarını, babanim el durdun.
Açık Radyo Yeter Ki İste programından herkese tekrar merhabalar. Bülent Erkan, Dağların Oğlu konuğumuz. Ben Alper ve Elena ile birlikte programı yürütüyoruz. Bülent, bir soru daha geldi. Hatta adaşımdan Alper soruyor. Koşuyla tanışması nasıl oldu? Biliyorum Kaçkar'da da koştun. Ve diğer taraftan da düzenli koşuyor mu diyor, soruyor. Ve kendisi koşuyu nasıl tanımlıyor?
Ben koşmayı çok seviyordum. Düzenli değil ama keçilerin, kurtların, ayların peşinde çok koştuk fotoğraf çekmek için.
Evet, çok iyi kondisyon zaten. Keçiler öyle bir rotası yok zaten keçilerin.
Yok, onların rotası, patikası yok, sınır da yok. Hı hı. Özellikle Çengelboyunlu dağ keçilerinin çok güzel şirin canlılardır. Bu şekilde koşa koşa zaten hayalimde maraton vardı. İşte haftada bir günde koşardım bazen. İşte 10 günde bir koşardım ama bir düzenli antrenman yok. Hı hı. Hatta bu maratona kara lastikten hazırlandığım zaman da yine bir düzenli değil. Hı hı. İşte zaman buldum mu 1 kilometre ve 2 kilometre ve koşardım. Bu şekilde hazırlandım yani.
Aslında o kadar hazırdın ki Beni kaç kar öncesinde uzun süren telefon görüşmelerimiz de oldu ve sen devamlı durumu bildiriyordun. Hocam ben işte bugün bu kadar koştum, işte fotoğraflar gönderiyorsun ve ne kadar motive olduğunu görüyordum ben zaten ve hazır olduğunu görüyordum.
Ben şöyle bazı koşan o zaman maratoncu sporcu arkadaşlarımız şunu söylediler. Mesela bayağı bir koşman için yani haftada 100 kilometre civarında koşman gerekiyor diyordular. Benim haftada koştuğum toplam işte 50 kilometre geçmez yani.
Evet. Ve tabii sen nitelikli de antrenman yapıyorsun. Zaten doğanın içindesin ve şu da var. Doğada yetişen, büyüyen bir insansın ve öyle büyümüşsün o coğrafya içinde, değil mi? Yani ben üniversite aslında döneminde adım attım doğa yansında.
Ya bu kilometre olayı, evet, madem konu geldiyse bize de sürekli soruluyor kaç kilometre haftada. Yani aslında tabii ki belli bir kondisyon olduktan sonra, çünkü yeniden başlıyorsan onun antrenmanları farklı. Ama genelde iyi kondisyon olduktan sonra eğer ne yaptığını biliyorsan, yani senin kaç kilometre haftada değil verimli antrenman çok önemli. İşte interval ne zaman yapacaksın, güçlendirme hareketleri, bisiklet. İşte vakit ve antrenmanın verimli. Bugün ben antrenmana çıkıyorsam ne için çıktığımı bilmem lazım. Bu şekilde. Hatta ben de şimdi aslında antrenmanlara çıkıyorum, daha çok hedefleri topluyorum ormanda, ama şimdi dinlenme süreci. İşte orienteering. Ama işte bu lente 50 kilometrede koşuyorsan onu da başarabildin. Çünkü senin hem zihnin çok kuvvetli, hem de sürekli dallardasın ve kondisyonun çok iyi.
Şöyle, benim mesela 3 gün yaşamışsam 2 günü doğada, o 2 günün bir günü de yalnız yaşamışım. Mesela o da ayı fotoğrafı çekmeye için gittiğim zaman ciddi efor harcıyorsunuz. Yani dağdasın, tehlike, zaten adrenalin vesaire. Bir de farklı farklı şeyler yaşamak ben istedim, yani tercih meselesi. Yani benim yapmış olduğum şey son derece yanlış bir şey. Yani kimseye tavsiye etmem. Tek başına dağladasınız ve hatta ayıya ben selam dahi verdim. Bu YouTube'da da vardı. Geçtim karşısına, tripodu koydum, selam verdim. Yani bu doğru değil. Ben burada ayının tabrını ve sabrını denemek istedim. Yani bu çok pahalı da olabilen bir şey. Bedenin çok pahalı da edebilirsin. Tabii yani ki. Doğru değil, kimsenin yapması değil. Ama benim kendi tercihim. Tercih farklı bir şey. Bu şekilde bir de farklı şeyler yaşamak istedim. Şimdi ben doğada farklı şeyler yapacağım. Mesela dağcı şeyinde işte farklı tarzda ormanlarda farklı düşüncelerim var yani. Sürekli başa başa bir şey yaşamak istedim yani.
Ama en güzeli bence ya. Çünkü bazen insanlardan, sen zaten insanlara çok fazla yani çok kalabalığın içinde değilsin. İşte ben de bazen herkesten kaçmak istiyorum ormana birkaç saat için. Ormanda hafta içi de çok fazla insan yok, hele de bu dönemde.
Bir soru daha var.
Da daha da güzel oluyor.
Gelen sorulardan bir tanesi, hatta ben de kendi yorumumu da katacağım. Biz ormanda da koşarken böyle bazen domuz sürüsü ya da ceylan, geyik ve diğer atmaca olsun, yırtıcı kuşları da görüyoruz. Ama bazen değil artık, son zamanlarda sıklıkla sosyal medyada hiçbir yerde yazmamaya başladık. Çünkü sanki konum bildiriyormuş gibi oluyoruz. Yani şurada şunu gördük, ha tamam, birileri uyanıyor ve avlanmaya mı gidelim, nasıl olsun, ne olsun. Böyle bir şey paylaştıktan sonra sence avcılarda böyle bir bilinç oluşuyor mu? Bu yörede bu canlılar görülmüş, hadi harekete şimdi geçelim diye oluyor
şimdi
mu?
Şimdi bunlar ben çok denedim, çok farklı farklı tartışılıyor. Ve
dinleyicimizin sorularından
tabii
bir tanesi.
Tabii çok farklı düşünüyorsun çünkü sonuçta şehrimizde ve ülkemizde art niyetli insanlarla birlikte yaşadığımız ve art niyetli insanlar olduğunu biliyoruz. Ama aynı şehirde yaşıyoruz. Ve art niyetli insanları da takip ediyor. Nokta koordinat olarak söylemeyeceksin. Mesela ben hiç hayatta kendim söylemem. Yani paylaştım, atıyorum. Bir keçiyi ben burada dediğimse 10 kilometre uzakta söylerim. Hatta şöyle bir şey oldu. Mesela milli parklardan geçtiğimiz günlerde bizim orada drone'la keçiyi çekiyorlar. Bunu haber yapıyorlar. Ne diyorlar? İsmir Vetsenik Dağı falan dedikleri için ben de adamlara tekkimi gösterdim. Yani 11 ay 29 gün duruyorsun. Bir gün geldiğinizde Erzurum'da Vetsenik Dağı'nın olduğu bölge 90 kilometre bir yol. Yani günübirlik siz 190 kilometrede gelip 3000 metrede bir avcıya müdahale etme şansınız yok. Madem yoksa nokta olarak, koordinat olarak, yani benim yaşadığımız coğrafya, bizim dağlarımızdaki keçinin nokta yerini niye söylüyorsunuz? Ha, söylüyorsanız yaz boyunca orada eleman ekipleriniz olması lazım. Ekibiniz yoksa niye söylüyorsunuz? Hı hı. Yani işte ey avcı gel şu şurada al git.
Hı hı. Ya onlar tabii haber üyesi düşünerek bu şekilde haber yapıyorlar.
Ve tabii ama haber yapıyorsun
direkt
ama.
Direkt nokta vuruşu tabii, yani.
Haber yaptığın zaman nokta. Çünkü her mesela ben dağcıyım diyelim ve maratoncuyuz diyelim. Hı hı. Şimdi
ultra maraton
koşu diyelim. Şimdi hı hı. Türkiye'nin neresinde ultra maraton var? Hatta yeterli değil. Dünyanın hı hı. neresinde işte 100 kilometre, 60 kilometre ve 7 tura maratonu var desem siz bana söylersiniz. Şurada bilirsiniz.
Evet.
İşte kanyonculara desen ki nerede kanyonlar var bilirler. Hı hı. Mağaracılar desen ki Türkiye'nin en büyük mağarası dünya nerede? Şurada derler. Bana desen ki hangi Türkiye'nin en yüksek dağı ben derim. Ama işte biz bunları bildiğimiz gibi canlıların da düşmanları var. Avlamak üstü. Adamın sırf derdi gidip onu öldürmek. Hı hı. Olunca Türkiye'nin neresinde olursa olsun yerini bildiği zaman adamın parası da var, arabası da var, her şeyi de var. Biniyor, gidiyor ve öldürüyor. Hı hı. Yani önemli olan o tür insanlara nokta olarak söylememek.
Hı hı. Evet.
Aslında
evet.
Bu sadece hayvanlar değil de bize biniydi bir arkadaş uyarmıştır birkaç sene önce. Şimdi biz koştuğumuz zaman saat veriler onu gönderiyor farklı programlarda ve herkesin tarafında görebiliyor. Benim hiç aklıma gelmemişti çünkü ben işte 4 sene önce her gün aynı rotadan evden işe, işten eve geliyordum, koşuyordum.
Bazen ben de katılıyordum. Evet, ama işe koşarak bırakıyordum Elena'yı o zaman.
Aslında beni de biri uyarmıştı. Sen benim de ben hiç aklıma evet. gelmedi. Hesap herkese açık gel bak. İşte böyle bir şey söyledi. Kapat onu çünkü orada kötü niyetli biri bekleyebilir. Ama tabii şimdi artık böyle onu zaten bu sene de uyarmışlar. Ama ben köpekli bir fotoğraf paylaştım. Biz arka bahçemize artık diyoruz ormanda. Genelde 6 tane köpekle koşuyoruz.
Evet, bir tane değil artık 6
tane köpek. Ve köpekler birbirinden büyükler. Yani hı-hı. işte gören ben dedim yani kim gelirse gelsin görsün.
Evet. Hem de senin hızına yetişsin ve diğer taraftan da o diğer dört ayaklı canlılarla da nasıl haşır neşir olacaklar o da var. Peki Bülent için koşu nedir? Koşuyu nasıl tanımlarsın? Bu da gelen sorulardan bir tanesi dinleyicilerimizden.
Zaten şöyle söyleyeyim. Mesela bugün bir hasta doktora gittiği zaman 100 tane doktordan ben 90 tanesinden bunu duymuşumdur. %90'ı diyorsa demek ki bir doğruluk payı %100 vardır. Yürüyeceksin diyor. 1 kilometre yürüyeceksin. 2 günlük 2 kilometre yürüyeceksin diyor. Hı hı. Dediği zaman demek ki yürümenin faydası var. Koşmanın daha çok faydası var. İşte vücuttaki toksinler, yağlar, fazlalıklar gidiyor. Yani doğal yiyorsun ve doğal koşuyorsun, doğal egzersiz yapıyorsun ve doğal terliyorsun. Hı hı. Yani yapay değil yani. Böyle olunca daha güzel, daha sağlıklı ve kendimi çok özgür hissediyorum. Yani mutlu hı hı. hissediyorum. Yani insan binlerce TL para kazanıyor. Niçin? Mutlu olmayı için. Madem ben o mutluluğu bulmuş
hayatı
için yaşıyorum.
Hayatı yaşamak için. Tabii. Evet, evet,
benim yaşamam da o koşmak. Hı hı. Yani mutlu olmam da okuşmak. Onu yaşamak için, mutlu olmak için.
Evet ve filmde şunu da diyorsun zaten. Bir şeylere sahip olmaktansa doğada vaktimi geçirmek istiyorum diyorsun. Bu güzel mesajlardan bir tanesi. Peki bir parça da dinleyelim mi? O zaman Barış Manço'dan geliyor parçamız.
Thank you. ellerimle büyüttüğüm, solarken dirilttiğim çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin. Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin. Dağlar dağlar kurban olan yol ver geçen, sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Dağlar sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Kuşlar ötmez, güller haber var, belli ki gittiğin yerden kara haber var. Dağlar dağlar kurban olan yol ver geçen, sevdiğimi son bir olsun yakından gör. Dağlar dağlar kurban olan yol ver geçen, sevdiğimi son bir olsun yakından gören.
Bülent, Dağların oğlu Bülent, Bülent Erkan. Bu süreçte şunu da sormak istiyorum. Anne babalara da önemli görevler de düşüyor aslında. Ben küçükken şunu hatırlarım, pikniğe giderdik hep birlikte, ailemle birlikte. Bana biraz sanki çok çekici gelmezdi ama sonraki süreçte ben değerini anladım. Küçük yaşta doğa sevgisi aşılamak da çocuklara bu çok önemli aslında. Doğa, hayvan sevgisi bu ailede başlayan bir eğitim olsa gerek zaten.
Evet, doğru. Ben 4 yaşındaki yeğenime köyün girişinde çöpleri toplattım bilinçli bir şekilde. Ve o çöpleri atan teyze de oradaydı ve götürüp onun yanına koymasını söyledim. Ve öyle de yaptık. Çocukları doğaya götürmek gerekiyor. Tabii ki tek başına gitmemeleri gerekiyor ama... Yani şunu gördüm, işte burada yetişen insanların birçoğusu çevreye git, gör, yok et. Git, ye iç, çöpünü at oraya. İşte bir ağaç görüyorsun. Yani insana işte diyor ki bana faydası yoksa kes at. İşte bir canlı kes at dediği zaman tamamen doğamız talan ediliyor. Yani bizim bugün bulmuş olduğumuz, ecdadımızdan bulmuş olduğumuz doğa güzelliklerimiz ve canlılarımız, meyvelerimiz... Bir anda bizlerin duyarsız şekilde tamam yok oluyor ama yani diyorsun ki işte benim bir torunumun geleceği için işte olsun veya kızım çocuğum okusun iyi bir yere gelsin vesaire diyorsun ya. Ama bunların geleceği doğasını biz yok ediyoruz yani istikakını torun geçtik çocuğumuzun istikrarını yok ediyoruz. Hı hı. Bu açıdan işte ismi de biz şey yaptık, ilçe çapında, pazar yurunda da okullarda ben sunum yaptım. İlkokul öğrencilerinin çok sevmiş olduğu tavşan resmi, uzun kulak bir tavşan fotoğrafı vardı.
Ve en çok onu mu seviyorlar?
En çok onu sevmişlerdi. Fidan da diktik, doğada da yürüttük. Amacı, hı hı, genç yaşta, çocukken doğaya gitmesi. Ben zaten doğaya işleyeceğim bu yaşta işlemişsem bir suç, onu zaten yapmışımdır. Bundan sonra yapmazsam ne ala, ama yok ettiğim bir şeyler varsa o yok olmuştur. Ama da çocuk yolun başında, henüz onun yok ettiği bir şey yok.
Evet.
Yani buna bir ağaç sevgisini verebilirsek, bir fidanı dikebilirse, işte
toprağa dokunması.
Toprağa dokunursa ve bu çocuk yarın düşman olmaz. Ve ben bir arkadaşım Gebze'de kolej öğrencilerini gezdiriyordu. Ya bir şeye çok üzüldüm. Ya çocuk şunu sordu. Domatesin üretildiği yer market mi dedi. Bakınız.
İşte
yani
maalesef.
Büyük şehirde yaşayan, yani büyük şehirde yaşayan bir çocuk diyor ki, hı hı, domatesin üretildiği yer market mi diyor.
Hı hı.
Yani sanıyor ki domates markette yetişiyor. Bu çok kayıp ve bu çok ayıp.
Ayıp ama geç de değil tabii.
Ve bunları aşmak için, yani sonuçta bir elmayı dalında görmesi, hı-hı, önemli. Yani bir çiçeği dalında görmesi önemli. Yani orkidenin esas şeyini doğada görmesi önemli.
Hı-hı.
Örneğin. Bunun için çocuklarımızı eğitmemiz gerekiyor. Çöp çevre bilgisinde çok önemli.
Hı hı. Bu süreçte şunu da eklemek istiyorum. Tabii ki Bülent dedi ki benim yapmamam gereken bir şey. Hani doğada ben tek başta dolaşıyorum. Dinleyicilerimiz eğer doğaya gideceklerse mutlaka, eğer yalnız gidiyorlarsa, yani yanlarında biri olması tavsiyemiz ve diğer taraftan programı da bir başkasına da bildirmesi, ne zaman dönecek, ne olacak, ne bitecek bilgilendirmesi önemli olacaktır.
Kesinlikle. Ve sadece dağlar değil, ben ormana gittiğim zaman, çünkü bazen böyle uzak yerlere gidiyorum, Alper'e diyorum ki, telefon tabii ki alıyorum yanıma ve bütün gerekli malzemeler. Alper'e diyorum ki 3 saat ya da 4 saat sonra döneceğim. O da ona göre hareket ediyor. Ben de küçük böyle bir çağrı burada yapmak istiyorum. Madem konumuz Kaçkar Dağları, eğer oraya gitmediyseniz mutlaka gidin. Çünkü inanılmaz güzel bir yer. Biz Alper'le bu sene 4 günlük kamp yaptık orada. Koşu baş başa yaptık. Koşarak yaptık. Hı hı. Daha önce gitmediğimiz yerleri gördük. Ve o kadar muhteşem ki insanlardan hakikaten uzak. Yağmura yakalandık. İşsiz bir doğrusu. Orada her mevsimde apayrı. Güneş varken inanılmaz güzel yeşillik var. 1000 tane ton yeşilliğin var. Sis ve yağmur yağarken bambaşka sisli gizemli bir hava var. Yani bu güzel ülkenin o muhteşem cennetine kesinlikle gidin ve bakın, eğer bu yaşa kadar geldiniz ve görmediniz.
Evet, hala da geç değil ve 3000 metrelerde Elena göstermişti. Bir çift bakan, endişe dolu bakan bir çift göz vardı. Sivri kulaklarıyla birlikte hangi yer olduğunu ben de söylemek istemiyorum.
Oraya gitmezler zaten.
3000 metrelerde yani muhteşemdi. Daha sonra haberde zaten aylar sonrası da oralarda görüldü diye haber çıktı. Bülent, zaman giderek daralıyor. Artık neler diyebiliriz?
Şimdi şöyle mesela, ben dağlara yalnız gittim ama ben evim dedim gittim. Yani onu yaşamak için gittim.
Hı hı.
Yani bugün parası olan insanlar hemen outdoor ürünleri ve dağcı ürünleri alıp da diş donanımla birlikte dağa giderseler bir gün kaybolabilirler. Bir gün kaza yaşayabilirler. Yani eğitimini almadan, eğitimli insanlar olmadan, yani lütfen kesinlikle dağlara gitmesin. Yani sadece çocuklar değil, büyükler dahil. Yani bilmediği dağa gitmesin. Özellikle kışın kar beyaz demek ölüm demek. Yazın taş düşmek demek, o da ölüm demek.
Hı hı.
Yani doğrudan hiç yedeği yok, telafisi yok. Eğer bir yedek canı varsa gitsin, yoksa gitmesin.
Hı hı.
Bir evet. De gittiğiniz insanlara çok dikkatli, tabii, seçin. Çünkü o çok yörenin önemli. Rehberin sorumlu ve bilgi sahip olması çok önemli. Çünkü başka insanlardan sorumlu oluyor.
Kesinlikle, kesinlikle çok önemli. Değerli dinleyicilerimiz, bugün Yeter Ki İste programında Dağların
Oğlu. Peki Bülent'e nasıl ulaşabilirler onu da demedik,
evet,
sosyal medyadan.
Dağların Oğlu. Dağların Oğlu Bülent Erkan konuğumuzdu. Sosyal medya adreslerinden Dağların Oğlu adresiyle, Oğlu adresiyle değil mi ulaşabilirler?
Evet, evet.
Facebook'ta, Instagram'da zaten mevcut. Ve çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğun için. Anlatacak çok şey var, yaşayacak çok şey var. Doğada nice güzel faaliyetlerimiz olsun diyorum.
Ben de çok teşekkür ederim. Bugün biz resmen bir saatlik Karadeniz'e Kaçkar Dağları'na yolculuk yaptık. Geldiğin için çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ediyorum. Son şunu söylüyorum dinleyici arkadaşlarımıza. Gelin, gezin, görün, yaşanın, anlatacak bir anınız olsun.
Hikayeniz olsun. Foranvazlı'yın. Foranvaz müthiş ama onu dinlemebilmek lazım. Evet, söylemeyeceğim. Bana kalsın.
Çok teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. İyi günler.
İyi günler.
İyi günler.
Yeter ki iste. Farklı disiplinlerden amatör ve profesyonel sporcularla sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Elena Polyakova ve Alper Dalkılıç.